7. ayrım, sayfa 77. Kızılay Holding, İsmail Arı. Sizin bilginiz dahilinde mi? Evet, bir yazı yazdım ama ben şöyle bilerek bir yanlış yaptım. Bunlara bir yazı çıkarttım. Dedim ki, Mamak Şube Başkanımız Metin Veziroğlu'nun vaki şikayeti üzerine inceleme yapılmıştır. İnceleme neticesinde sizin tüzüğümüz gereği üye olma şartlarını taşımadığınız, Kızılay'a şu tarihlere kadar üye olmanız gerekirken bundan sonra kaydolduğunuz ve bu şekilde yönetim kurulu seçimlerine girdiğiniz, seçildiğiniz anlaşılmıştır. Yani ben yazdım bunu netice itibariyle. Ondan sonra bu durumdan dolayı yönetim kurulu üyeliğiniz düşmüştür. Bundan böyle kuruma ancak başka mevzularla ilgili gelebilirsiniz. Yönetim kurulu üyeliğiniz devam etmiyor diye bir yazı yazdım o dönemde. Ben tabii bunun yanlış olduğunu biliyorum. Yani yanlış değil de böyle bir usul yok. Bir insanın üye olmadığından dolayı yönetim kurulu üyeliğini sonlandırmaya genel başkanın yetkisi yoktur. Görevleri içinde değildir. Ben sanki görevlerimin içindeymiş gibi yazdım. Hem Ayşegül Genç'e hem buna Kerem Kınık'a bu mektubu noterden yolladım. Telaşa kapıldılar. Hemen tabii ilgili yere şikayette bulunmuşlar. Hemen bir telefon. Benim hemşerim tarafından, Binali Bey tarafından. Ya ne yaptın sen böyle ya dedi. Ben de ne yapayım, ben tüzüğü işletiyorum. Benim yapacağım bir şey yok yanıtını verdim. Sonra tüzüğü işletiyorsun ama ya bilmem ne falan, nasıl olacak bu böyle falan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız çok üzgün falan. Vallahi dedim ki ben de üzgünüm, ben böyle bir şey olsun istemezdim ama şikayet etti adam. Ben şimdi bunu yürürlüğe koymasam ben suçlu olurum. Peki ben bir görüşeyim beyefendiyle dedi. Tekrar gitti, o zaman da Binali Bey onun danışmanıydı. Bir üst katında oturuyordu sarayda. Aradı, ya ne pahasına olursa olsun bu işi halletmeni istiyor dedi. Umduğumun çok üzerinde etki yarattı benim şeyim ama ben bunu yapmasam bu sefer akşam sabah yine baskıya maruz kalabilirdim herhangi bir şekilde. Bunu yapma niyeti vardı yani. Dedim ki yani sizin hatırınız için bakayım dedim bu şeye. Arkadaşlarla konuşayım dedim, hukukçularla falan dedim. Binali Bey de ama bugün bu işi hallet dedi. Neyse güya hallettik işte, talimat verdim. Dedim ki yazıyı çıkartın. Öyle bir durum oldu yani. Başbakanlıkta sorguya çektiler. Kerem Kınık ile ekibi sizin üzerinizde baskı kurdu mu? Bu ekip İçişleri Bakanlığı dernek masasını arkasına aldı. Ayrıca Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda beni sorguya çektirdiler, çağırdılar, gitmek zorunda kaldım. Tebligat çıkarmışlardı. Gittim, saçma sapan sorular sordular. Tutanak tutmaya çalıştılar, imzalamadım. Ben başbakanın bu konuya şey yaptığına inanmıyorum dedim. Bana belgeyi gösterdiler. Başbakan Davutoğlu'nun imzası vardı. Bu skandaldır yani. Benim sesim çıksaydı bunu o zaman basına verirdim. Siz kimsiniz de beni sorguya çağırıyorsunuz? Teftiş kurulundan biri eline kağıdı kalemi aldı, adımı soyadımı soruyor. Siz beni tanımıyorsanız beni neden çağırdınız o zaman dedim. Kapıdan girerken bekçi bile hoş geldiniz başkanım dedi dedim. Kan hizmetlerinden afet depolarımıza saçma sapan sorular sordular. Sonra hiç ses seda çıkmadı bu işten. Kerem Kınık çok konuşur, az iş yapar. Bir laf var, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diye. İkisi de doğru. %100 inanıyorum buna ben. Kızılay'a Fethullahçıları Erdoğan aldırdı. 2015 yılında birden olağanüstü kongre yapma kararı almışsınız. Ne oldu o dönem? Bu olağanüstü kongre ile Kerem Kınık ve ekibi de Kızılay'a girdi. 2013 yılında düzenlediğimiz kongrede bana verilen isimlerden ikisi FETÖ'cü çıktı. O zaman FETÖ değil, paralelciydi tabii adları. Özellikle bir tanesi Kızılay'da ciddi şekilde çalışmaya başladı. Adı da Avukat Ulviye Turgut'tu. Bana Ulviye Turgut'u al, Kızılay'a genel sekreter yap denmişti. Malum şekilde listede yer almıştı. Kadın girdi Kızılay'a ve girdiği günden itibaren bana karşı bir itaatsiz tutum takındı. Bir iki kez uyardım. Sonra araştırdım, Fethullahçı olduğunu tespit ettim. Bunlar FETÖ olmadan önce de benim Fethullahçılara karşı alerjim vardı. Kocası da Danıştay üyesiydi, o da Fethullahçıydı. Gelir gelmez Kızılay içinde ilişki kurduğu personeli de tespit ettim. İki avukat aldırmıştı, onlar da FETÖ'cü çıktı. Onları da ben tespit ettim. Erdoğan'ın yönetim kuruluna aldırdı ve FETÖ'cü çıkan diğer kişinin ismini şimdi hatırlayamadım. Bu meselelerin ardından randevu aldım Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim. Sizin verdiğiniz ismi ben genel sekreter yaptım ama bu Fethullahçı dedim. O da nereden biliyorsun dedi. Ben öğrendim, bence siz de inceletin dedim. Ne yapacaksın şimdi, bunları atamaz mısın dedi. Yok dedim, bir yönetim kurulu üyesi ancak kongreyle gidebilir dedim. Kongre yapacağım dedim. İstifasını istesem istifa etmezdi. Kadının bir belinde silahı eksik, başa bela. Müsaade ederseniz kongre yapacağım dedim. Çünkü yönetim öyle bir hale geldi ki o zaman onun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işareti olmadan kongre kararı çıkartamazdım. Hatta çok iyi tanıdığım insanlar da vardı yönetim kurulunda. Onlar bile beni dinlemediler. Bunlara karşı çok büyük mücadeleler verdim. Film çekilse ancak anlatabilirim. Sonra Erdoğan, dur bakalım, incelettireceğim dedi. Aradan bir ay geçti ve beni çağırdı. Bir toplantı halindeydi kendisi. Birkaç bakan falan vardı, kalktı yanıma geldi. Sen bir şey söyledin ya, onu yap dedi. Peki dedim, yönetim kuruluna anlattım. Olağanüstü kongreye gideceğiz, bunu Sayın Tayyip Erdoğan istedi dedim. Onlar da zaten talimat almıştır büyük ihtimalle. Karar aldık ve kongreye gittik. Ulviye Turgut tutuklanmıştı, şimdi serbest bırakılmış. Danıştay üyesi kocası da yurt dışına kaçmıştı. Soru: Kızılay'ın çok değerli gayrimenkulleri var. Bunlar birilerinin iştahını mı kabartıyor? Yanıt: Benim Kızılay Başkanı olduğum dönem kurumun 5500-6000 civarında gayrimenkulü vardı. Mesela Kızılay Meydanı'nın ortasında Kızılay İşhanı vardır ve burası Kızılay'ındır. İstanbul'da Etiler'de çok kıymetli arazilerimiz vardı. Manisa'da çok kuvvetli gayrimenkulümüz vardı. Kat karşılığı değerlendirdik bir kısmı o dönem. Kızılay Gençlik Kampı var Pendik'te ve denize sıfır. Çok kıymetli bir yer orası. Çok güzel bir yer. Onun peşinde çok yamyamlar dolaşmaya başlamıştı. Siyaseten girmeye başladılar. Bunun üzerine ben oradaki bütün ağaçları kültür varlığı, tabiat varlığı olarak tescil ettirdim. Şimdi oraya bir şey yapılırsa bu çok büyük bir suçtur. Çünkü koruma kurulu kararı var ve cezası hapistir. Ankara'da Kızılay'a ait tarihi bir köşk var. ABD Büyükelçiliği'nin hemen yanında. ABD Büyükelçiliği satın almak istemişti ama biz satmadık. Trakya tarafında büyük tarlalarımız var. Konya'nın yarısı Kızılay'ındır. O derece çok gayrimenkulü vardır Kızılay'ın orada. Hastanesi vardır. Manisa, İzmir, Antalya ve Kayseri'de çok fazla Kızılay'ın gayrimenkulleri vardır. Bu kadar gayrimenkul de ağız sulandıracak bir şey tabii birileri için. Ben ilk başkan olduğumda Başbakan Erdoğan Kızılay Genel Merkezi'ne geldi. Yönetim kurulu toplantımıza katıldı. Toplantıda ben de bir briefing verdim. Kızılay'ın yaklaşık 6000 gayrimenkulü var dedim. Yanlış olmasın, 600 olmasın o dedi. Yok dedim, 6000. Bunların büyük kısmı da bağıştır. İnsanlar arsasını, evini, dairesini bağışlar. Kütahya'da kilisemiz dahi vardı, bağışlanmıştı. Bunun gibi şeyler vardı. Gayrimenkullerden elde ettiğimiz gelirler ile Kızılay'ın bütçesini oluştururduk. İstanbul Nişantaşı'nda Teşvikiye'de çok güzel yerlerimiz vardı. Gayrimenkul portföyümüz son derece zengindi yani. Kızılay'a AB'den gelen paralar için özel ilgi gösterdiler. Soru: Kızılay'a Avrupa Birliği'nden de ciddi bir para aktarıldığı ifade ediliyor. Yanıt: Suriyeliler ve yabancılardan dolayı Kızılay'a çok ciddi paralar geldi. Avrupa Birliği bu tür paraları harcaması için sivil toplum örgütlerine vermeyi tercih etti hükümetlerden ziyade. Bu iş için de en uygun ve güvenilir olan Kızılay'a geldiler. Son derece büyük miktarlarda fon alındı Avrupa Birliği'nden. Kızılay'a bu nedenle özel ilgi gösterildi. Soru: Kerem Kınık 2016'da Kızılay Başkanı olunca neden şubeleri kapattı? Bu delege operasyonu ile neyi amaçladı? Yanıt: Bunlar gelir gelmez 550 Kızılay Şubesi'ni kapattı. Şubeler kapatılmaz değildir. Suistimal olur, çalışmaz vesaire gibi durumlarda kapatılabilir. Ama bir sebebi, gerekçesi olmalı. Bunlar sebepsiz bir şekilde kapattı. 550 şubede bir anda kapatılamaz. Tek sebebi siyasiydi. Kolay idare edilebilir Kızılay elde etmek istediler. Bizim 1500 tane delegemiz vardı. Şubelerin kapatılmasıyla 150 tane şube kaldı. 150 delegeyle el kaldırın, indirin falan. Ayrıca 1500 tane delegeye her şeyi kabul ettiremezsiniz. Hemen orada birileri çıkar kulis yapar. 1500 delege olursa mesela şirketleşmeyi asla geçiremezsiniz orada. Genel kuruldan geçirmeden de yapamazsınız bunu. Kızılay'ın hacmini küçülttüler. Maddi olarak ve personel hacmini büyüttüler. Soru, personel sayısını nasıl arttırdılar? Yanıt, bizim zamanımızda 4500-5000 çalışan vardı ama şimdi 18000 civarında çalışan var deniyor. Yani ortalama 10.000 kişi, net olarak söylüyorum, Kızılay arpalık olarak kullanılıyor. Bu çok net ve Kızılay'ın önceki başkanı olarak söylüyorum bunu. Soru, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken Gül ile diyaloğunuz ne düzeydeydi? Yanıt, rutin olarak briefing vermeye gidiyorduk kendisine, Çankaya Köşkü'ne gidiyorduk. Tayyip Bey ile arası açılınca ayrıca ilgi göstermeye başladı ne hikmetse Kızılay'a ve bize. Ancak bizden hiçbir talebi olmadı ve müdahalesi de olmadı. Beni resepsiyonlara çağırırdı hep. Orada Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, yani TUSKON da olurdu mesela. Soru, TUSKON FETÖ'nün örgütüydü ve bu nedenle kapatılmıştı? Yanıt, evet. Soru, siz yıllarca yönettiniz Kızılay'ı. Neden Kınık ile ekibi Kızılay'ı holdinge dönüştürdü sizce? Veya siz neden şirketler kurmadınız? Yanıt, huzur hakkı adı altında para almak, vermek için şirketlerin yönetim kurullarını kullandılar. 12 şirket var. Yönetim kurulları 7'şer kişi olsa 70-80 kişi huzur hakkı alıyor demektir. Bu şirketlerin yönetim kurulları tamamen huzur hakkı verilmek için kuruldu. Yani şubeleri kapatıp tamamen holdingleştiler. Holdingleşme de tamamen ticari bir müessese haline getirdi Kızılay'ı. Kâr getiren, para ve menfaat vaat eden bir yere dönüştürdüler Kızılay'ı. Daha şirketlerin bilançolarını göremiyoruz. Kârdalar mı, zarardalar mı bilmiyoruz. Kızılay'ın şirketlerine transferler yapılıyor. Bunların hepsi şaibeli işlemler. Kızılay şirketleşmemeli, holding olmamalı çünkü misyonuna aykırı. Kızılay iyilik hareketidir ve gönüllülük esastır. Gönüllülük esasının olması gereken yeri profesyonel bir yere döndürdüler. Kızılay kâr amacı gütmez ama şimdi kâr amacı güder hale geldi. Beni bugün Kızılay başkanı yapsalar hemen kapatırım şirketleri. Kızılay'ın gayrimenkullerini Kızılay'dan koparıp şirketlere aktardılarsa, teminat olarak kullandılarsa durum çok vahim. Bizim iftihar ettiğimiz 6000 gayrimenkulü. Kızılay şimdiye kadar asla borçlanmadı, kredi almadı. Belki şirketler aracılığıyla bunu da yapıyorlar. Soru, Türkiye Afet Mücadele Planı yani TAMP ile Kızılay'ın barınma ihtiyacını karşılama gibi bazı görevleri AFAD'a verildi. Bunlar sizin zamanınızda oldu. Siz itiraz ettiniz mi buna? Yanıt, TAMP'ın çalışmalarında ben de vardım ve tutanaklarına geçirdilerse benim çok itirazım var. Kızılay'ı kasıtlı olarak saf dışı etmek istediler. Çadır dediğiniz nedir? Biz yaparız bunu dediler. Kardeşim yaparsınız ama bir uzman ekip lazım. Çadırların devamlı havalandırılması lazım. Uygun depo koşullarında muhafaza edilmesi lazım. Uygun şekilde taşınıp kurulmalı. Depodayken rutubetten korunmalı, küflenmesi önlenmeli. Acil barınma ve beslenme görevi Kızılay'ın olmalı bu nedenle. Ancak tabii Kızılay'da holding olmamalı. Soru, 2011'de nasıl Kızılay başkanı oldunuz? Yanıt, 2011'de Tekin Küçük Ali'nin ani istifasının ardından Kızılay başkanı oldum. Ani şekilde istifa etti. Kongre öncesi Erdoğan ile görüşmeye gittim, durumu anlattım. Biz de seni düşünüyoruz dedi. Bunu derken de aslında bir mesaj verdi. Bu mesaj içinde düşünmeyebilirdik mesajını da içeriyordu. Soru, 2011'deki Van depremi sizin döneminizde yaşandı. Nasıl ders çıkardınız bu felaketten? Yanıt, Van depreminde dış yardımların kabulü, Türkiye'de yardım toplanması ve bunların dağıtımını Kızılay yaptı. O zaman AFAD yoktu orada. 17 tırımız tam Van'ın girişinde yağmalandı. Hepsi çadır doluydu diye hatırlıyorum. Biz o dönem deprem bölgesine 3000 tır gıda maddesi, çadır, battaniye, uyku tulumu ve mutfak seti gönderdik. Tamamı kendi bütçemizle sağlanan yardımlardı. Tüm Türkiye depolarında ne varsa sildik, süpürdük ve Van'a gönderdik. Varımızı yoğumuzu Van'a yolladık o zaman. İlk konteyner kentleri Kızılay kurdu o dönem. Vatandaşlarımızın uzun süre çadırda barınmasının çok zor olduğunu biliyorduk. Sıcaklık -20 derece indi. Çadır ne kadar iyi olursa olsun, o koşullarda çadırda yaşamak, banyo yapmak, tuvalete gitmek zor. Çadırda kalanlar bir süre sonra isyan eder haliyle. Konteyner çadırın yanında saray gibidir. Ayrıca Van'a Türkiye çapında da 30 bin tır gönderdik. 3 bin tır ise Kızılay'ın stokundan gidenlerdi sadece. Çok büyük bir lojistik hareket yaptık o dönem. Kızılay'ın afet müdahale sisteminde bölgesellik söz konusuydu. Yani 7 bölgede 7 ana depo ve 21 tane de tali depo vardı. Tali depo da yani daha küçük ölçekli depolardı. Bu depolarda özellikle depreme dönük malzemeler vardı. Bazı yerlerde sel olasılığı varsa sele dönük veya yangın bölgesi ise yangınlara dönük malzemeler de vardı. Van depremine ilk müdahale Muş'un Hasköy ilçesindeki depomuzdan yapıldı. Oradaki çadırlar, battaniyeler hızla Van'a götürüldü ve çadır kent kuruldu. Van depreminde çok önemli dersler aldık. O dönem Van depreminde AFAD Başkanı 15. gün geldi. Ben de AFAD'a fikren katılıyorum. AFAD devletin koordinatörüyle olmalıdır. Beni bu ülkede barındırmazlar diye düşündüm. Soru: Van depreminde mutlaka siz de eleştirilmişsinizdir. İstifa etmeyi düşündünüz mü? Yanıt: Evet, istifa etmeyi düşündüm. Sabahlara kadar basına açıklama yapıyoruz. Kimse memnun olmuyor. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere. Niye gelmedi, niye gitmedi diye devamlı arıyor. Bir yandan da hoşuma gitmiyor değil. Başbakan tarafından devamlı aranıyorsunuz. Yani adam koca ülkeyi yönetiyor ama seni ikide bir arıyor. Ne oldu, geldi mi, gitti mi diye gülüyor. Daha önce kitap yazmayı düşündüm. Kerem Kınık geldikten sonrasını, yani son bir yılımı yazarsam beni bu ülkede barındırmazlar dedim. Gülüyor. Soru: Kızılay nasıl daha iyi bir yer olur? Skandallarla ve yolsuzluklarla anılmaması için nasıl bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor sizce? Yanıt: Kızılay kanunu çıkarılması lazım. Kuruma devlet müdahalesinin olmaması lazım. Özerk bir yer olmalı. İktidarların keyfine göre Kızılay'ı dizayn etmemesi lazım. Kızılay'da şimdi yaşananlar kökten yanlış hadiseler. Hırsızlığın iyisi kötüsü olur mu? Kızılay'ın dış denetiminin olması, uluslararası denetleme firmalarının Kızılay'ı mali ve idari yönden denetlemesi lazım belki de. Benim 12 yıllık Kızılay hayatımda devlet denetleme kurulu sadece bir defa denetime geldi. İçişleri Bakanlığı'nın dernekler masası ise devamlı gelir denetime. Mesela Kerem Kınık ile Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'a para cezası kesler. Ama bize hiç ceza kesen olmadı. Çünkü bizim hiç yanlış işimiz olmadı. İzah edemeyeceğim bir şey yok. Kızılay Yönetim Kurulu'nun da Kızılay Şube Başkanları'ndan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Eski derneğine para aktardı. 2015 yılına kadar Yeryüzü Doktorları Derneği'nin başkanlığını da yapan Kerem Kınık, 2016'da Kızılay Başkanı seçildikten sadece 5 ay sonra dernek ile protokol imzaladı. 9 Eylül 2016 tarihli protokolde Kızılay Genel Müdürü unvanı ile Mehmet Güllüoğlu'nun da imzası yer alıyor. Erdoğan'ın talimatıyla Kızılay'a genel müdür yapılan Güllüoğlu şimdilerde Tanzanya Büyükelçisi. Skandal protokol Kurban Bayramı süresince Afganistan, Kenya, Çad ve Uganda'da canlı hayvanların tedarik, kesimi, paketlenmesi ve dağıtım noktasına ulaştırılması amacıyla yapıldı. Protokolde Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Afganistan'da 200 büyükbaş, Kenya'da 150 büyükbaş, Çad'da 100 büyükbaş ve Uganda'da 50 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 500 adet kurban temin edeceği, keseceği ve dağıtımını yapacağı belirtildi. 1 milyon 300 bin lirayı peşin ödediler. Protokolde yer alan maddeye göre Kızılay kasasından Yeryüzü Doktorları Derneği'ne toplam 1 milyon 295 bin liralık ödeme peşin yapıldı. Protokolde belirtilen hisse sayısına karşılık gelecek toplam bedel yüklenici tarafından bildirilecek hesap numarasına önden peşin ödenecektir denildi. Karkas et dışında deri ve sakatatların ise Yeryüzü Doktorları Derneği'nin uygun gördüğü şekilde değerlendirileceği belirtildi. Kızılay üyesi ve eski şube başkanı Çetin Yavuz'un 25 Ekim 2016 tarihinde Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kızılay yetkilileri hakkında yaptığı suç duyurusunda 2016 yılı Kurban Bayramı için hedeflenen kurban hisse miktarı 52 bin olup 70 binin üzerinde kurban hissesi için bedel toplanmıştır. Bu hisselerin 18 bini kesilmediği gibi Kızılay Genel Merkezince başta Yeryüzü Doktorları, Diyanet Vakfı, Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Gift of Givers gibi dernek ve vakıflara nakit olarak aktarılmıştır ifadeleri yer aldı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 87.